Ayrım 16, sayfa 138. Harem ağası. Osmanlı haremlerinde vaktiyle Asur, İran, Roma, Bizans, Abbasi, Memlük saraylarının da tanıdık simaları olmuş harem ağaları hizmet ederdi. Hadım edildikleri andan itibaren işleyebilecekleri en büyük günah görmekti. Hadi dedim kapıdan girer girmez BC'ye. Yorgun görünüyordu. Hadi ne? Bu gece birlikte dışarı çıkalım. Nicedir tepdili gezmedik. Ahalinin ahvalini görmedik. Hadi gidip görelim. Hayal. Çocuk bahçedeki elma ağacına tırmanıp hayallere dalarmış. Gün boyu inmezmiş ağaçtan aşağı. Kimi geceler dallarda sabahlarmış. Sonunda bu gidişata dayanamayan aile büyükleri kesivermiş ağacı. Çocuk elma ağacından geriye kalan çukurun içine girip elma ağacı olduğunu hayal etmiş. Her sene sulu sulu kütür kütür elmalar vermiş. Her sene gözyaşları arasında elma kompostolarını kaşıklamış aile büyükleri. Bu sefer daha çabuk kılık değiştirmiştik. Bir saat sonra ikimiz de tanınmayacak haldeydik. Ben soğukkanlı, sabıkalı bir hırsızdım bu gece. BC de yardakçımdı. Delikanlı abisinin gözüne girmeye çalışan işsiz güçsüz, ipsiz sapsız bir yeni yetme. Yeni yeni terleyen bıyıkları gibi ne yöne gideceğini şaşırmıştı. Yüzündeki incecik, çelimsiz kıllardan her biri kabuğunu zar zor kırmış bir civcivdi. Ve her bir kıl başka bir yöne baktığından başka bir ısı kaynağını anne bellemişti. Kafası karışmıştı BC'nin. O bu gece sabırsız, tahammülsüz, hırçın ve beş parasız bir gençti. Onu kucağıma almak, sırtında taşımak, etrafımda döndürmek ama en çok da havalara fırlatmak istiyordum. İstiyordum ki semada gülsün, eğlensin. Güneşe neden ay çiçeklerini eziyet ettiğini sorsun. Ayın yüzünü okşasın. Yıldızların yerlerini ezberlesin ve külçe gibi aşağıya düşerken bilsin ki belki de ben onu tutmayacağım. Belki sıkıntıdan, belki unutkanlıktan, belki de sebepsiz öylesine çekip gitmişim. İstiyordum ki Belki'nin hınzır ürpertisiyle insin aşağıya. Bir yaprak zerafetiyle değil, bir kurşun hızıyla. Ve ben korkusunu kucaklamış olayım. Yere düşmesine ramak kala onu yakalayıp kucakladığımda. Başına kırçıllı, kirli bir bere geçirmişti. Jöleleri düzleştirdiği saç uçları, soğuktan pembeleşmiş kulak memeleri çıkıyordu berenin altından. Ellerini ceplerine sokmuş, tıpış tıpış geliyordu arkamdan. Sağ diz kapağı, yağ içindeki lime lime pantolonun yırtığından dışarı çıkmış, adeta önden gitmeye çalışıyordu. Yüzü, duyduğu endişeyle kararamayacak kadar pis ve kavruktu ama uçuklarla dolu dudaklarının bükülüşü, korkusunu ele veriyordu. Korkma dedim, yaşın küçük yırtarsın. Hayal bilim. Hayal bilim yazanların gözde teması, yabancıyı görmektir. Yabancı, şimdiki zamanın ve buradaki mekanın dışından gelendir. Bazen o gelmez de ona gidilir. Her halükarda yolculuk etmek gerekir. Işıl ışıldı lokantanın içi. Sarışın bir aydınlığa gömülmüştü koskoca mekan. Işık, derinden ve usuldan gidenlere inat, yüzeyden ve gümbür gümbür akarak boy boy dizilmiş çatal bıçaklardan, sıra sıra dizilmiş müşterilere, nazar okşayan mezelerden kulak okşayan muhabbetlere, somon rengi kurdele takmış masa örtülerinden siyah papyon takmış garsonlara, pastel tonlardaki tablolardan cırtlak tonlardaki mevsim salatalarına, baygın parfüm kokularından yoğun anason kokularına sıçrıyordu coşkuyla. Işık pupa yerken ışıyordu burada. Deniz kenarından geceye meydan okuyan bu şaşalı balık lokantasında. Bendim burayı seçen. Bu gece BC sessiz ve itaatkardı. Birbirimize sokulup lokantayı sokaktan ayıran cam duvara burunlarımızı yapıştırarak içeriği gözetlemeye koyulduk. Bir müddet kimse bizi fark etmişe benzemiyordu. Ta ki kelli felli bir adamla karşılıklı yemek yiyen badem gözlü bir kadın kadehini havada salladığı esnada BC ile göz gözüye gelinceye kadar. İşte o zaman bir şeyler değişmeye başladı cam duvarın öte yanında. Kadının ağzının içinde evrile çevrile dağılan lokmanın bir türlü boğazından aşağı inemediğini görebiliyorduk durduğumuz yerden. Haklıydı tedirgin olmakta. Yemek yerken bizim tarafımızdan seyredilmek berbat bir şey olmalıydı. Ne yapacağını merak ediyorduk. Biraz sonra badem gözlü kadın mahzun bir ifadeyle başını önüne eğdi. Tabağındaki ölü balığın ölü gözüne baka kaldı. Galiba o da ne yapacağını düşünüyordu. Başını tekrar kaldırdığında rengi solmuş, bakışları donuklaşmıştı. Önce kelli felli adamı, sonra da şef garsonu haberdar etti durumdan. Ve bizi onlara havale ettikten sonra bir kez olsun dönüp bakmadı bir daha. Ne bize ne tabağındaki balığa. O gece, o ışıltılı lokantada, bilemediğim bir sebepten ötürü, derin bir yakınlık duymuştum bizi gammazlayan badem gözlü kadına. Hümay, yeryüzünden ve insanların gözlerinden uzak durmasıyla nam salmış, yeşil başlı Hümay kuşu, öylesine düşkünmüş ki semaya, yumurtasını havada yumurtlarmış. Bazı bazı, Hümay 40 arşın kadar yeryüzüne yaklaşıp, gölgesini bir insanın üzerine düşürürmüş. Hümay'ın gölgesi kimin üzerinde görülürse onun sırtı yere gelmezmiş bu cihanda. Şef garson olayı mümkün olduğunca patırtısız kapatmaktan yanaydı ama kelli felli adam yaygaracının tekiydi. Onun sayesinde tez zamanda bütün lokanta haberdar oldu varlığımızdan. Herkes tedirgin gözlerle bize bakıyordu. Çok geçmeden 2 iri kıyım adam yanımıza gelip burnumuzu cama yapıştıramayacağımızı, içeriği gözetleyemeyeceğimizi söylediler. İtiraz etmeye kalktığımızda yaka paça uzaklaştırıldık. Ama madem ki tebdil geziyorduk bu gece, geri dönmeliydik görülmememiz gereken yere. Görülmeden görebileceğimiz bir çıkmaz sokakta pusuya yattık. Lokantayı kuşatan ışık sağanağı giderek incelen halelerle azotümüzde son bulduğu için karanlıkta kalmıştık. B.C. habire söyleniyordu. İnsan azmanı adamlar bir sıçan ölüsünden kurtulurcasına çelimsiz bıyıklarından tutup savurmuşlardı onu. Şimdi öfkeden kan çanağına dönen incecik gözlerini iyice kısmış, pür dikkat kesilmiş lokantayı seyrediyordu. Burnuyla seyrediyordu. Rüzgarla savrulan yemek ve içki kokularını yumruğuyla seyrediyordu. Parmağın ucuyla dokunamadıklarını. Dişleriyle seyrediyordu, dişlerini gıcırdatarak. Tamam, bunlar olur diye atıldı B.C. lokantanın çıkışında arabalarının getirilmesini bekleyen çifti görünce. Karı koca ikisi de mayhoş elma yeşili giyinmişlerdi. Yan çizdim. Beklemeye devam ettik. Çok geçmeden tepeden tırnağa portakal rengine bürünmüş bir aile çıktı lokantadan. Anne baba ve 2 yetişkin kızları. B.C. ve ben usulca çıktık saklandığımız yerden. İğne deliği. Sessizliğin altın kadar kıymetli olduğu mahallelerden birinde bütün gün pencerenin önünde oturup çeyiz işlermiş ana kız. Hayallerin iğne deliğinden geçecek kadar küçük olmalı dermiş kadın kızına. Baktın ki bir hayalin geçemedi iğnenin deliğinden, boş ver onu, unut gitsin. İğne deliğinden geçemeyen hayaller boş hayallerdir, hüsrandan başka bir şey getirmezler. Kızcağız dikkatle dinlermiş annesinin anlattıklarını. Sonra dalıp gidermiş hayalleri. Ne vakit hayal kursa elinden kayıverirmiş gergef, iğneyi de beraberinde götürerek. Pala. B.C. heyecanla palayı uzattı. Portakal rengi aile fertleri karanlık sokakta hizaya geçmişlerdi. Önce hangisini seçeceğimi bilemeden bakındım. Titriyorlardı. Hepsi de farklı farklı titriyordu. Ben zangır zangır titreyen anneyi seçtim. Kadın onları serbest bırakmamız için durmadan yalvarıyordu. Ama palayı görmesiyle birlikte korkudan dilinin tutulması bir oldu. Ben bu gece sadece soğukkanlı ve sabıkalı değil, bir o kadar da talimli ve tecrübeli bir hırsızdım. Sakin sakin çalışmaya koyuldum. Kadının üzerindeki portakal kabuklarını soydum. Canını hiç acıtmadan. Bütün dış kabuklarını ayırıp geri çekildiğimde o orada tam ortamızda açık renkli, dantelli, tiril tiril bir iç kabukla kala kalmıştı. Derken adamı sürükledim ortaya ve ondan karısına bakmasını istedim. Gözlerini aptal aptal kırpıştırarak bir yerdeki portakal kabuklarına baktı bir bana. Nihayet gözleri karısının görüntüsünü yakaladığında aslında bakmasıyla görmesi bir olmuştu ama insanın beyni gözlerinden daha geç hareket ettiği için biraz beklemek gerekiyordu. Karşısındaki bir yabancı olsa her şey daha kolay olurdu. Ne de olsa yabancıyı görmek kadar kolay değildi tanıdıklarımızı görmek. Ama bir müddet sonra adam ne gördüğünü biliyordu artık. Karısının estetik dayanmayan burnunu, sarkmış gerdanını, pörsümüş memelerini, semirmiş yağlarını, varis yüzünden fırlamış damarlarını, boya zamanı çoktan geçmiş saçlarını, kaşlarının arasındaki kaz ayaklarını görmüştü. Gördüğünü beğenmemişti ama çabuk toparladı kendini. Seneler, diye mırıldandı. Nasıl da yıpratıyor insanı. Oysa ne kadar güzeldi gençken. Kolay mı? Hep bizim için fedakarlık etti bunca sene. Merhamet tortuları kararttı geceyi. Hançer. B.C. heyecanını yenmiş olmalıydı ki gayet sakin uzattı hançeri. Bu arada kadın hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Etrafındaki iç kabuğu da soydum. Canını hiç acıtmadan. Erkek artık alışmıştı. Hemen baktı. Baktı ve gördü. Karısının dudaklarının her şeye dudak bükmekten sarktığını, ağzının kenarlarının sürekli söylenmekten pörsüdüğünü, gözlerinin kem bakmaktan kırıştığını, bakışlarının devamlı açık aramaktan karardığını, yüreğindeki fesadın vücudunu örselediğini, gene de güzellik merkezlerinde onu bunu kötü kötü süzmeyi sürdürdüğünü, vücuduna çek düzen verebilmek için hırsla harcadığı paraları ve zamanı, mutsuzluğu arttıkça çocuklarını daha çok sahiplendiğini ve bir an bile gözünün önünden ayırmak istemediğini, gizlice kızların odalarına girerek elbiselerini koklayıp defterlerini okuduğunu, aynı sinsi gizlilikle senelerdir kendisine gözetlediğini gördü. Ve gördüğünü beğenmedi. Suratını ekşitip birkaç adım geri çekildi. Kadın bu arada elleriyle yüzünü örtmüştü ama kocası artık ona bakmıyordu zaten. Erkeğin kabuklarını soymak çok daha kolay oldu. Pütürlü dış kabuğun heybeti bir göz aldatmacasından ibaretti. Kalın dış kabukları birer birer kesip ayırdığımda ufacık bir cüsse peydahlanıverdi. Suyunu tamamen yitirmişti içi. Artık emecek su kalmadığından gün be gün ufalıyordu cüssesi. Ama dış kabukları sayesinde dışarıdan bir şey belli olmuyor, heybetinden bir şey eksilmiyordu. İçerideki ikinci kabuk ise tel tel ayrılmış, süngerimsi bir hal almıştı. Dokunduğumuz elimizde kalıyordu. Bu arada kadın bizim bir şey söylememize fırsat kalmadan kocasına yaklaştı ve ona baktı. Seneler evvel geleceği için en doğru tercihi yaptığından emin olarak evlendiği adama, iki kızının babasına, kız kardeşleriyle uzun telefon konuşmalarının başta şikayet konusuna, şimdi dış kabuğu gidince ufacık kalan kocasına alıcı gözle baktı. Yazık diye mırıldandı kendi kendine. Nasıl da çökmüş. Kolay mı ama? Hep didindi çalıştı bunca sene. Hep bizim için. Merhamet tortuları kararttı geceyi. Hançer. B.C. hınzır bir eda ile hançeri uzattı hemen. İkinci kabuk katmanında gittiğinde tekrar baktı kadın. Baktı ve gördü. Kocasının bükemediği eli öpüşünü, kendinden daha güçlünün karşısında sümsük sümsük eğilip bükülüşünü, yalan dolanın gayya kuyusundan gün be gün sene be sene midesini ve kesesini nasıl şişirdiğini, ensesi kaymak kalçası kadit oğlanlara çuvalla para akıttığını, onlarla oynamayı en çok sevdiği oyunun öteki olmaca kendine vurmaca olduğunu, oğlanları kendi kılığına sokup kendisinin de kadın kılığına girdiğini, bu haldeyken eziyet ve hakaret görmekten büyük keyif aldığını, oğlanlardan kendisini dövmelerini istediğini ama şiddetli dayaklardan geriye ufacık bir kızarıklık dahi kalmaması için sıkı sıkı tembihlediğini, senelerdir gizlice oynadığı gececil oyunlarından geriye tek bir leke bile bırakmamaktaki maharetini, dayakların çığırından çıkmaya başlayıp darbelerin sertleştiği anda jartiyerini çıkartıp az önce kendini dövdürdüğü oğlanları kan revan içinde bıraktığını, bulaştığı her çirkeften tertemiz sıyrılmayı, girdiği her bataktan batmadan ayrılmayı başardığını, sırlarını keşfedenlerin ayağını kaydırdığını, ayağını kaydırdıklarının omuzlarına basa basa yükseldiğini gördü. Ve gördüklerini beğenmedi. Jaluzi. İçeriği dışarının gözlerinden kıskanan perde. B.C. artık iyiden iyiye keyiflenmişti. Deminden beri kaygıyla anne babalarını izleyen kızları ortaya çekmek istiyordu şimdi. Oysa ben yorulmuş ve sıkılmıştım. Kısa bir tartışmadan sonra Hayali Fener apartmanına dönmeye ikna oldu. Ama gitmeden önce kabuklardan bir ateş yakmakta ısrar ediyordu. Ses çıkarmadım. Elimde B.C.'nin beresi izbe bir köşeye çekilip onu seyretmeye koyuldum. B.C. portakal kabuklarıyla yaktığı ateşin etrafında dönüyordu ortalığa nefis kokular saçarak. Sanki dik bir bayırdan aşağı yuvarlanıyordu coşkusu. Yuvarlandıkça gücüne güç, hızına hız katarak. Yedi düvelin en sunturlu cinlerini başımıza topluyordu durmaksızın çaldığı ve bir çöp kutusuna ait olduğunu tahmin ettiğim yuvarlak, teneke kupsuz kapaklı. Aklına estiğinde kapağı bırakıp la elif biçiminde tuttuğu pala ile hançeri havaya kaldırıyordu. Yaralı gibi inliyor, saralı gibi titriyordu. Ben soluğumu tutmuş ona bakıyordum. Daha önce onu hiç böyle görmemiştim. Yalımların rengiyle oynadığı saçlarına, dudaklarının kıvrımlarına, giderek harlanan gözlerinin tanığı olmayı reddettiği dünyaya bakıyordum hayranlıkla. Büyük kitabının sayfalarını rüzgar karıştırınca sadece zehrini değil, panzehrini de kaybetmiş. Sinek olup arızı boynunda taşıyan öküzü çılgına çevirmiş. Şehrin tüm sarnıçlarını öfkesiyle zehirlemiş. Dolunayın tamam olmasını beklerken tanrıçasına sövmüş ama sövdürmemiş bir cadıydı adeta. Portakal rengi ailenin her ferdi şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle bakıyordu ona. Birazdan serbest kalacaklarını bilmenin peltek sevinci, ani acılardan arta kalan donuklukla boğuşuyordu kat kat büyümüş gözü bebeklerinde. Bir de belli belirsiz bir leke. Bir tısırmış, gene yapışmış, tırtıl kemirmiş, sülük emmiş, güve yemiş, elmadan kurt çıkıvermiş kadar küçücük, önemsiz bir leke kalmıştı portakal rengi aile fertlerinin göz bebeklerinde. Janus, eski Roma tanrılarından Janus, biri arkaya biri öne bakan iki ayrı yüze sahipti. Bu sayede hem geçmişi görebiliyordu hem de geleceği. Bu gece Bece sapsarı sanrılarını yüreğinin kesici ucuyla budayıp budaya, yalımların üzerinden hoplaya hoplaya, bir tebdil gecesinde başkası olabilmenin tadını çıkara çıkara, kendi teriyle söndürdü, kendi elleriyle yaktığı ateşi. Portakal rengi aileyi çıkmaz sokakta bıraktığımızda hala içten içe tutuyordu duman. Sonra kol kola girip ara sokaklarda yürüdük. Aheste revan, tek kelime konuşmadan. Bir ara baktım, ceplerine portakal kabukları doldurmuş. ''Niye yaptın?'' dedim. ''Madem hırsız kılığına girdik, bir şeyler çalmalıydık onlardan.'' diye cevap verdi. ''Sence ne kadar eder bu kabuklar?'' Kalipso, ismi Yunanca saklamak anlamına gelen Kaliptein fiilinden türemiş tanrıça. Üstüm başım portakal kokuyordu. Sanki her taraf portakal kokuyordu. Hayale fener apartmanına döner dönmez ilk işim kendimi banyoya atmak oldu. Bu sefer korsenin içinde o kadar uzun süre kalmıştım ki vücudum isyan ediyordu. Artık hareket etmekte, konuşmakta güçlük çekiyordum. Giderek ağırlaştığımı hissediyordum. Sesim çıktığı kadar BC'den yardım istedim ama duymadı. Çoktan bilgisayarın başına geçmişti. Tıkır tıkır yazdığına bakılırsa nazar sözlüğüne yeni maddeler bulmuş olmalıydı. Kedi. Kedi gözü insanın göremediklerini görebilir. Banyoda beni bekliyordu gövdem. Aynanın karşısına geçip tebdil kıyafetlerimi çıkardım. Korse artık canımı çok acıtıyordu. Kayışlarını çözüp çıt çıtlarını birer birer açtım. Bütün gece sıkışan yağlarım, etlerim korseyi açar açmaz yayılmaya başlamış olmalıydı ama hiçbir değişiklik hissetmiyordum. Ortada garip bir şeyler vardı. Korseyi tamamen çıkardım. Altında başka bir korse vardı. Böyle bir korse taktığımı hatırlamıyordum. Telaşla çözdüm bağlarını. Altından bir korse daha çıktı. Dehşete kapılmıştım. Üzerimden çıkardığım her korsenin altından bir korse daha çıkıyordu. Ve her korse bir greyfurt kabuğunu andırıyordu. Tıpkı portakal rengi aile fertleri gibi kabuk kabuk soyuluyordum. Ama onların hiç olmazsa iki kabuktan sonra vücutları ortaya çıkmıştı. Oysa ben galiba sırf kabuktan ibarettim. Ağlaya ağlaya soyunuyordum aynanın karşısında. Vücudum kat kat soyuldukça öbek öbek greyfurt kabukları birikiyordu yanı başımda. Nihayet kim bilir kaçıncı kabuğu da üzerimden çıkardıktan sonra balık kılçığına benzeyen bir iskeletle kala kaldım. Öyle korkunçtu ki aynadan kendime bakmaya cesaret edemiyordum. Başımı çevirdim. İşte o zaman gene bir lokantanın önünde durduğumu fark ettim. Ama bu bir önceki gibi balık lokantası değildi. Ne de onun kadar şıktı. Geniş vitrininde sıra sıra dizilmiş uzunca şişlerin üzerinde pirinçler dönüyordu. Daha gerilerde oğlaklar, onların arkasında kuzular, en arkalarda ise koca koca inekler dönüyordu. Bütün hayvanlar aynı yavaşlıkla çevriliyordu. Birden aniden her zamanki gövdemi gördüm etlerin arasında. Kocamandı, vıcık vıcıktı. Güneşin altında eriyen, kaymaklı dondurma gibi acıklıydı. Önünde önlük, elinde çatal, teker teker kontrol ediyordu kızaran etleri. Bir ara dönüp göz kırptı. Akşam yemeğimiz dedi. Hörgücünden vaktiyle deve olduğu anlaşılan kocaman etin önüne geldiğinde, ''Ben rejimdeyim.'' dedim kısık bir sesle. ''Ah, tabii tabii.'' dedi gövdem. ''Az kalsın unutuyordum. Sen rejimdesin.'' Sonra da gözümün içine baka baka devenin budunu koparıp iştahla yemeye başladı. BC'nin sesini duydum uzaktan. Giderek yaklaşıyordu. Gözlerimi araladım. Gene uyuyakalmıştım. Gene olmadık bir zamanda. BC oturduğum koltuğun kenarına ilişmiş bana bakıyordu. Hemen arkasında eve gelir gelmez yediğim greyfurtların kabukları duruyordu. Kabuk görmek istemiyordum. Bir şeyler söylemeye çalıştım ama BC parmaklarımı dudaklarıma götürdü. Sus, konuşma dedi fısıltıyla. Gülümsüyordu. Seni evde yalnız bırakmaya gelmiyor galiba. Kaç kilo greyfurt yemişsin böyle? Mahcup gülümsedim. Bu gece neler gördüm bilemiyorum ama haline bakılırsa kötü bir rüyaymış. Şimdi geçti. Kimseye anlatma gördüklerini. Kendine sakla. Şaşkınlıkla baktım ona. Daha düne kadar rüyalarımı anlatmam için beni sıkıştıran o değildi sanki. Ama aslında Çok hoşuma gitmişti soru sormaması, sessiz ve sakin saçlarımı okşamayı, konuşmaya tercih etmesi. Kemgöz, yerlere kadar uzanan bembeyaz fırfırlı elbisenin içinde gülümsüyordu genç kız. Güvercinlere yem satan çenesi kıllı yaşlı kadının yanından geçti. Yaşlı kadın, kuğu gibi olmuşsun evladım dedi. Genç kız garip bir ürperti hissetti ama gene de teşekkür etti. Güvercinlerin toplandığı meydanın basamaklarını yosun tutmuştu. Sonuncu basamağa vardığında ayağı kaydı. Bir çamur gölüne yüzüstü kapaklandı. Etraftan koşup kaldırdılar. Patlamış dudağındaki kanı sildiler ama bembeyaz, fırfırlı elbisesini temizleyemediler. ''O kadın yaptı bunu!'' diye haykırdı genç kız. Çenesi kıllığı yaşlı kadın tam arkasında duruyordu. ''Saçma!'' dedi fısıltıyla. ''Herkes bilir ki beyaz çabuk kirlenir.'' Sonra da elinde tuttuğu tasın içindeki bütün yemleri genç kızın üstüne boşalttı. Güvercinler kara, kapkara bir bulut halinde yemlere üşüştü. BC'ye bir şey söylemedim ama gördüğüm rüya beni huzursuz etmişti. En azından şöyle birkaç gün greyfurtmuş, portakalmış, kabuklu meyve görmek istemediğimi biliyordum. Tabii meselenin gövdem olduğunu da biliyordum. Bu kadar takıntılı olmamam gerektiğini de. Ama eğer benim kadar şişmansanız gövde kafanızdaki takıntıdan daha fazla bir şey haline gelir. Sanki içinde yaşadığınız, havasını soluduğunuz mekan oluverir. Ait olduğunuz mekan. Ve insan ait olduğu mekanı kolay kolay terk edemez.